Ayrım 11, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 126. Gabriel Legrain, Sapo'daki odasında kalıp neti ve kurumun kayıtlarını araştırdı. Dişe dokunur bir şeyler öğrenemedi. Bu biraz da ne aradığını bilememesindendi. İçini kemiren yeni bir şey vardı, zayıf, belirsiz bir şey. Balder'le yaptığı telefon konuşması kesilmişti. Sapo'nun şefi Helena Craft araya girmiş, NSA'den Alona Casales'in aradığını söylemişti. Bu defa daha sakindi Alona. O eski flörtçü havasına dönmüştü.
''Bilgisayarlarınız düzeldi mi?'' diye sordu Gabriella.
''Ha evet, biraz ortalık karıştı. Sanırım önemli bir şey yok. Son aradığımda biraz gizemli konuştuğum için kusura bakma. Belki şimdi de biraz öyle konuşacağım.'' Ama biraz daha fazla bilgi vermek istiyorum. Nereden ve nasıl geldiğini tam olarak bilemesek de Profesör Balder'a karşı yönelen tehdidin somut, ciddi bir tehdit olduğunu altını bir kez daha çizmek isterim. Siz bir şey yapmaya fırsat bulabildiniz mi?
Onunla konuştum. Evinden ayrılmak istemiyor. Bir şeylerle uğraşıyormuş. Koruma ayarlamaya çalışıyorum.
Harika. Herhalde seni kontrol etmekten daha fazlasını yapmış olduğumu tahmin etmişsindir. Beni çok etkilediniz Bayan Grain. Senin gibi birinin Goldman Sachs'la işe başlayıp milyonlar kazanması gerekmez mi? Benim tarzım değil.
Benim de değil. Her ne kadar paraya hayır diyemesem de sefil bir maaşla her şeye burnumu sokmak bana daha uygun.
İşte böyle aşkım. Durum bu. Neyse işimize dönelim. Bizim açımızdan bu büyük bir olay değil, hiç değil. Bu ara yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Bence bahsettiğimiz grup yalnızca ulusal ekonomik çıkarları tehdit etmiyor. Ciddi politik bağlantıları da var. Daha önce bahsettiğim Rus bilgisayar mühendislerinden Anatoly Chabarov'un Rus Duması milletvekili ve Gazprom'un büyük hissedarlarından ünlü Ivan Gribanov ile bağlantısı var.
Anlıyorum.
Ama hala bir yere götürmeyen ipuçları bunlar. Yöneticilerinin kimliğini çıkarabilmek için çok çaba sarf ettim.
Şu Thanos denilen adamın mı?
Ya da kadının?
Kadın?
Evet ama belki yanılıyorumdur. Bu tür suç örgütleri kadınlardan yalnızca faydalanır. Yönetici düzeyine getirmezler. Üstelik bu figürden genellikle adam diye bahsediliyor.
Peki sen neye dayanarak kadın olabileceğini düşündün?
Bir çeşit saygı ifade tarzı diyelim. Hani şu erkekler takdir ve hayranlıklarına mazhar olan kadınları erkeğe benzeterek yücelttiklerini sanırlar ya, öyle bir şey.
Bir lütuf yani.
Öyle görünüyor ama belki de homoerotik bir şey. Eğer Rus gangsterlerinin, hele yöneticilerinin bu tür bir meyli varsa bundan en çok ben memnun olurum.
Hah, daha neler.
Neyse. Eğer çöp senin masana dökülecek olursa içeriği hakkında şimdiden bilgi sahibi ol diye anlatıyorum bunları sana. Tabii işin içinde avukatlar da var. Bu tür işlerin içinde hep olurlar zaten, öyle değil mi? Bilgisayar korsanlarıyla çalarlar, avukatlarla örtbas ederler.
Balder ne demişti bu konuda?
Yasalar karşısında eşitiz, eğer eşit ödeme yaparsak.
Aynen öyle. Günümüzün kuralı bu. İyi bir avukata para yatıracak kadar zenginsen istediğin altı karıştırabilirsin.
Balder'in hukuki rakiplerinin kim olduğunu biliyorsundur tabii.
Duckstone and Partner'ın Washington bürosu.
Oy oy. Bu büronun en önemli müşterilerini de biliyorsundur o zaman. İcatlarından biraz olsun pay isteyen genç mucitleri korkutarak akıllarını başlarından almaya çalışan büyük teknoloji şirketleri.
Bilmez miyim? Mucit Hakan Lans'la davasında bunun ne demek olduğunu yeterince öğrendim.
O ne felaket bir olaydı değil mi? Ama en ilginci Duckstone and Partner adına şu suç örgütünün konuşmalarından birine rastladık. Bürodan DP ya da yalnızca D diye bahsediyorlar.
Yani Solifon ile haydutların avukatları aynı.
Öyle görünüyor. Üstelik bununla da bitmiyor. Duckstone and Partner şimdi Stockholm'de bir büro açıyor. Bunu nasıl öğrendik biliyor musun?
Nasıl öğrendiniz?
Gabriella içindeki huzursuzluğun arttığını hissetti. Konuşmaya mümkün olduğu kadar çabuk son vermek ve Franz Balder'e polis koruması göndertmek istiyordu.
Bu grubu izleyerek diye devam etti Alona. Chabarov bir ara bundan bahsetti. Biro ile yakın ilişkileri olmalı ki daha resmen ilan edilmeden ne yapacaklarını biliyorlar.
Öyle mi?
Öyle ya. Duckstone & Partner Kenny Brodin adında İsveçli bir avukatla birlikte çalışacakmış. Bu adam eski bir ceza avukatı. Müvekkilleriyle çok yakın temas kurmasıyla ünlü.
Akşam gazetelerinde gangsterlerle eğlenen Kenny Brodin'in bir tele kızı sıkıştırırken çekilmiş bir fotoğrafı yayınlanmıştı dedi Gabriella.
Gördüm o fotoğrafı. Eğer konuyla ilgileniyorsanız işe Brodin'le başlayın derim. Kim bilir büyük finans grubuyla suç örgütü arasındaki ulak belki de odur.
Bu işi araştıracağım dedi Gabriella. Ama şimdi yapmam gereken önemli bir iş var. Sonra yine haberleşiriz.
Sapo'nun koruma bölümünden nöbetçi memur aradı. Maalesef Stig Ittergen'di bu memur. Yani işi hiç kolay değildi Gabriella'nın. Stig Ittergen 60'lı yaşlarda şişko, vahim düzeyde alkol bağımlısı, iş yerindeki bilgisayarı genellikle internette oyun oynayıp iskambil falı açmak için kullanan bir adamdı. Teşkilatta ona Bay İmkansız lakabı takılmıştı. Meramını en olgun sesiyle anlatan Gabriella, Saltsio Baden'da oturan Profesör Balder'e en kısa zamanda koruma gönderilmesini istedi. Stig Ittergen hiç düşünmeden bunun zor hatta hemen hemen imkansız olduğunu söyledi. Gabriella bunun Sapo şefinin emri olduğunu söylediğinde de kokmuş amcık gibi bir şeyler mırıldandı.
Bunu duymamış olayım dedi Gabriella ama şu işi derhal hallet.
Tabii derhal halledilmedi. Gabriella parmaklarını sinirle masaya vurarak beklerken internetten Duckstone & Partner'ı araştırmaya başladı. Alona'nın anlattıklarından fazla bir şey bulamadı. İçini bir huzursuzluk kaplamıştı. Nedenini bilemiyordu. Stig Ittergen'i bir daha aradı. Tabii ki korumadan kimseye ulaşılamamıştı. Bu akşam kraliyet ailesiyle fazla meşgullerdi. Norveç Veliaht Prensi onuruna parti veriliyordu. Bir de İsveç Demokratları Partisi Başkanı'nın kafasına korumaları atlatılarak dondurma fırlatıldığından Södertalya'da yapacağı mitingi için ekstra koruma gönderilmişti. Bu nedenle Ittergren asayişten iki harika çocuğu bu işte görevlendirmişti. Peter Blom ve Dan Flink. Bu iki isim Pippi uzun çoraptaki polis memurları Kling ve Klang'ı çağrıştırdı Gabriella'ya. Kötü duygulara kapılırken kendi kendine kızdı. İnsanları isimleriyle değerlendirmek züppe geçmişinden gelen bir özellikti. Eğer polislerin adları soylu aile adlarından olsaydı asıl o zaman endişelenmeliydi. İşlerini savsaklayacaklarından emin olabilirdi. Herhalde bir şey olmaz diyerek endişelerini dağıtmaya çalıştı. Tekrar yaptığı işe döndü. Uzun bir gece olacağı belliydi. 9. Bölüm 21 Kasım'a bağlanan gece. Lisbeth iki kişilik yatağında uyandığında çapraz yatıyordu. Rüyasında babasını görmüştü. Sanki bir örtü gibi tehditkar bir duygu serilmişti üzerine. Geçen akşamı düşünerek bedenindeki kimyasal reaksiyona bağladı bunu. Çok içmişti. Bacakları titreyerek ayağa kalktı. Jacuzzi'li, mermer döşerli, süper lüks banyoya girdi. Kusmak istedi kusamadı. Yere çöktü, derin nefes aldı. Ayağa kalkıp aynaya baktı. Feci durumdaydı. Gözleri kan çanağıydı. Saat gece yarısını biraz geçiyordu. Demek ki ancak birkaç saat uyuyabilmişti. Banyo dolabından bir bardak alıp suyla doldurdu. Aklına rüyası geldi. Elini öyle bir hırsla sıktı ki bardak kırıldı ve eli kesildi. Yere kan damlarken ağır bir küfür savurdu Lisbeth. Bir daha uyuyamayacağını anladı. Dün indirdiği kriptolu dosyayı kurmayı mı deneseydi? Yok, boşuna bir çabaydı. En azından şimdilik. Eline bir havlu dolayıp kitaplığa gitti. Princeton Üniversitesi'nden fizikçi Julie Tammet'in yeni bir araştırmasını aldı. Kocaman bir yıldızın nasıl çöküp de kara bir deliğe dönüştüğünü anlatıyordu. Slusen'e ve Riddar Fyarden'e bakan pencerenin önündeki kırmızı kanepeye oturdu. Okumaya başladığında kendisini biraz daha iyi hissetti. Eline doladığı havlunun kenarlarından kan damlıyordu ama baş ağrısı geçmişti. Gittikçe kitaba daha çok gömüldü. Arada bir kenarına notlar alıyordu. Aslına bakılırsa bilmediği yeni bir şey yoktu. Bir yıldızın birbirine karşıt iki kuvvetle hayatta kaldığını çoğu kişiden daha iyi biliyordu. Genişlemesine yol açan çekirdek patlamalarıyla yıldızı bir arada tutmaya çalışan çekim kuvveti. O bunu bir denge sorunu olarak görüyordu. Güçler eşit olduğu sürece devam eden bir mücadele. Ama en sonunda çekirdek yakıtı tükenmeye ve patlamaların gücü zayıflamaya başladığında çaresiz biri kazanacaktı. Çekim kuvveti ağır bastığında gökyüzü tıpkı havasını kaybeden bir balon gibi çökecek, gittikçe daha çok ve daha çok küçülecekti. Böylece bir yıldız bir biçimde hiçe dönecekti. Ama bu muhteşem bir zarafetle formüle edilmişti. RSCH eşittir 2GM bölü C9. Karl Schwarzschild daha Birinci Dünya Savaşı sırasında bir yıldızın ışığın bile terk edemeyeceği kadar büzülebileceğini yazmıştı. Böyle bir durumda artık geri dönüş yoktu. Gök cismi çökmeye yazgılı demekti. Her bir atom içeriye zamanın ve mekanın yok olduğu tekillik noktasına çekilecekti. Büyük ihtimal daha tuhaf şeyler de olurdu. Yasaya bağlı evrenin içinde irrasyonel bir parça. Bu tekillik belki daha çok bir nokta, bir çeşit olay, bilinen bütün fiziki yasaların son istasyonu, bir olay ufkuyla kuşatılır ve birlikte kara delik denilen şeyi oluştururlar. Lisbeth kara delikten hoşlanıyordu, bir çeşit akrabalık duygusu hissediyordu. Yine de asıl ilgisini çeken şey tıpkı Julie Temmet gibi kara deliğin kendisi değil, kara deliği yaratan süreçti. Yıldızların çöküşü Einstein'ın göre delik teorisiyle açıkladığımız sonsuz evrende başlıyor, kuantum mekaniği prensiplerinin geçerli olduğu minik evrende son buluyordu. Lisbeth Salander bu süreci tamamlayabilmesi halinde evrenin bu iki birleşmez dilini kuantum fiziğiyle görelilik teorisini birleştirebileceğinden emindi. Ama tıpkı şu lanet olası kripto gibi bu da onun yeteneklerini aşıyordu. Düşünceleri istemeden tekrar babasına kaydı. Bütün çocukluğu boyunca baba denilen o pisliğin annesine defalarca tecavüz ettiğine şahit olmuştu. Annesi sakatlanana kadar devam etmişti bu tecavüzler. Daha 12 yaşındayken korkunç bir şiddetle karşılık vermişti Lisbeth. Bunu yaptığında babasının ne Sovyetler Birliği'nden batıya sığınmış, üst düzey bir GRU ajanı olduğunu, ne de İsveç İstihbarat Teşkilatı'nın içinde seksiyon denilen özel bir grubun onu her şeye karşı koruma altına aldığını biliyordu. Ama babasının etrafının nasıl bir sırla çevrili olduğunu anlamıştı. Kimsenin yaklaşamadığı, işaret bile edemediği bir karanlıkla, hatta adı bile sırdı. Mektup ve yazışmalarda Carl Axel Bodin diye geçiyordu adı. Kendini Carl diye tanıtıyordu. Ama aile bu adın sahte olduğunu biliyordu. Gerçek adı Zala'ydı. Daha doğrusu Alexander Zalachenko. Yalnızca bir işaretiyle insanların aklını oynatacak kudrette biriydi. En önemlisi de bir dokunulmazlık zırhıyla kaplıydı. Lisbeth yaşayarak görmüştü bunu. Sırlarından haberdar değildi ama canı ne istiyorsa yapıp kurtulacağını biliyordu babasının. Üzerinden ışıyan korkunç, ihtişamlı karanlığın nedeni buydu. Normal yollardan alt edilebilecek bir adam olmadığından kesinlikle emindi. Başka babalar sosyal makamlara ya da polise şikayet edilebilirdi. Ama Zala'nın arkasında onu destekleyen çok büyük güçler vardı. Lisbeth annesini yerde hareketsiz yatarken bulduğu o günü görmüştü rüyasında. Babasına hak ettiği cezayı vermeye karar verdiği günü. Kara deliğindeki iki şeyden biri buydu. Franz Balder hırsız alarmının çalmasıyla ürpererek uyandı. Saat 1.18'di. Evde biri mi vardı? Tanımlayamadığı bir korkuya kapıldı. Kolunu uzatıp yatağı yokladı. August hemen yanı başındaydı. Her zaman yaptığı gibi gelip yanına sokulmuştu. Huzursuz bir şekilde inliyordu. Sanki alarm sesi düşlerinin içine sızmıştı. ''Zavallı yavrum'' dedi içinden Franz. Birden donup kaldı. ''Ayak sesi miydi o?'' Hayır, yanlış duymuştu. Aslında alarmdan başka hiçbir şey duyulmuyordu. Endişeyle pencereden dışarıya baktı. Rüzgar hızını daha da arttırmıştı. İskeleyi ve kıyıları dalgalar dövüyordu. Pencere camları sarsılıyor, içeri doğru bel veriyordu. Acaba alarmı rüzgar mı harekete geçirmişti? Belki de öyleydi. Yine de bakmaya karar verdi. Gerekirse yardım çağırırdı. Hem Gabriella Gray'nin ayarladığını söylediği korumaların gelip gelmediklerini de kontrol ederdi. İki polis saatlerdir yoldaydı. Tam bir parodiydi. Fırtınadan ve bir dizi yeni emirle oraya buraya gönderildiklerinden bir türlü gelememişlerdi. Her ne emriyse artık Gabriella'ya katılıyordu. Yıldırıcı bir beceriksizlik vardı işin içinde. Adamlara sonra bakmaya karar verdi. Şimdi telefon açmalıydı. August ya uyanmış ya da uyanmak üzereydi. Çabuk davranmalıydı. Şu an başına gelecek en kötü şey kendini yatağın kenarına çarpıp duran histerik bir August olurdu. Aklına kulak tıkaçları geldi. Frankfurt'taki havaalanından aldığı eski yeşil kulak tıkaçları. Onları yatağın yanındaki komodinden alıp dikkatli oğlunun kulaklarına tıkadı, üzerine örttü, yanağını öptü. Kıvırcık dağınık saçlarını okşadı. Arkasından pijamasının yakasını düzeltti. Başı yastıkta rahat mı diye kontrol etti. Korkuyordu Franz. Davranışları bir tuhaftı. Acele etmesi gerekirken oyalanıyor, oğlunun yanından ayrılamıyordu. Belki içinde bulunduğu durum aşırı duygusallaştırmıştı onu ya da odanın dışında karşılaşacağı şeyi geciktirmeye çalışıyordu. Bir an keşke bir silahım olsaydı diye düşündü ama nasıl kullanılacağını bilmiyordu ki. Durup dururken babalık hevesine kapılmış lanet bir yazılımcıydı o. Bu saçmalığa nereden bulaşmıştı? Solifon'un, NSA'in ve bütün o suç örgütlerinin canı cehennemeydi. Dişlerini sıktı, parmaklarının ucuna basarak hole çıktı. Hiçbir yere bakmadan gidip alarmı kapattı. O keskin, yırtıcı ses sinir sistemini altüst etmişti. Holün ortasında dikilip kaldı. Hareket kabiliyetini kaybetmiş gibiydi. Telefonu çaldı. Korkudan yerinde sıçradı ama kendine gelmesini sağladığından iyi de olmuştu. "Buyurun," diye açtı telefonu. "Merhaba, ben Jonas Anderberg. Milton Security'den arıyorum, bir sorun mu var?" "Sanırım alarm çaldı." "Biliyorum, kurallara göre böylesi bir durumda Bodrum'daki özel odaya girip kapıyı kapatmanız gerekiyor. Orada mısınız?" "Evet," diye yalan söyledi Franz. "Güzel, çok güzel. Neler olduğunu biliyor musunuz?" "Hiçbir fikrim yok. Alarmla uyandım, niçin çaldı bilmiyorum. Fırtına da olabilir mi?" "Hiç sanmam, biraz bekleyin." Jonas Anderberg'in sesi dağılır gibi oldu. "Neler oluyor?" dedi Franz endişeyle. "Sanırım..." "Lanet olsun, uzatma artık, titriyorum burada." "Affedersiniz, sakin olun, sakin olun. Güvenlik kameralarınızdan gelen görüntülere bakıyorum ve sanırım..."
"Sanırsınız ne?"
"Bir ziyaretçiniz varmış, bir adam. Daha sonra siz de bakarsınız. Koyu renk gözlüklü, uzun ince bir adam, başında bir kep var. Etrafta dolaşarak evi gözlemiş, iki defa gelmiş. Anladığım kadarıyla..."
"Ama daha yeni keşfettim. Bir şey diyebilmek için biraz daha bakmalıyım."
"Nasıl bir tip?"
"Bunu söylemek o kadar kolay değil."
Jonas Anderbeck görüntüleri tekrar inceledi.
"Ama belki... bilemiyorum."
"Yok, yorum yapmak için henüz erken."
"Yapın lütfen, somut bir şeye ihtiyacım var, rahatlamak için."
"İyi, o zaman duruma bakarak hiç değilse rahatlatıcı bir şey var diyebilirim."
"Ne o?"
"Adamın yürüyüş tarzı, sanki uyuşturucu almış gibi. Hareketlerinde aşırı bir rahatlık ve ritim bozukluğu var. Sıradan bir uyuşturucu bağımlısına, küçük çaplı bir hırsıza benziyor. Ama bir yandan da..."
"Evet."
"Yüzünü gizlemesi endişe verici bir durum. Sonra..."
Jonas tekrar sustu.
"Sonra..."
"Biraz bekleyin."
"Beni ne kadar endişelendirdiğinizi biliyorsunuzdur herhalde."
"Niyetim bu değil ama bakın..."
Balder'in bedeninden soğuk bir ürperti geçti. Garajının çıkışından bir motor sesi duyuldu.
"Bir ziyaretçiniz var."
"Ben ne yapayım şimdi?"
"Olduğunuz yerde kalın."
"Tamam," dedi Franz ve kımıldamadan olduğu yerde kaldı. Felç olmuş gibiydi.
Jonas Anderberg'e dediği yerde değildi.
11. ayının sonu. Sayfa 137.